Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 18 Farvardin 1400, Hicri Kameri 24 Şaban 1442 ve Miladi Takvimle 7 Nisan 2021 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, Asara ben Mehtap Hameni, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, gerçek ve sanal ve İran'ın caydırıcılık gücünde füze, İHA ve uydu kabiliyetleri adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetiyle sona eriyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
Koronavirüsün yayılmasıyla İran'dan Irak ve Türkiye'ye seyahatler kısıtlandı. Dün Türkiye'de koronavirüsten 211 kişi daha hayatını kaybetti. İran Meclis Başkanı Galibaf, İran'ın uluslararası zulme karşı başarılı bir şekilde durduğunu ve mücadele verdiğini söyledi. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu müzakerelerinin ilk turu sona erdi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, teravih namazı evde kılınacak dedi. Sudan hükümeti ırkçı İsrail rejimine boykot yasağını kaldırıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakan Yardımcısı koronavirüsün yayılmasıyla birlikte İran'dan Irak ve Türkiye'ye seyahatlerin kısıtlandığını açıkladı. İRNA'ya göre İran İçişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Zülfikari, dün Irak'a seyahat kısıtlamalarının 2 hafta uzatıldığını duyurarak, Cumhurbaşkanı Ruhani ve Sağlık Bakanı Saeddin Ameki, Türkiye seyahatlerin ticari, iktisadi ve zaruri hallerin dışında yasaklanmasına muvaffakat etmişlerdir, dedi. İranlı yetkili komşu ülkelerle olan seyahatlere getirilen kısıtlamaların yeni olmadığını belirterek, geçmişte Irak'a kısıtlamalar getirilmişti. Bu kısıtlamalar Irak'a ticari ve zaruri hallerin dışındaki durumları kapsıyor, dedi. Bu arada İran Hava Yolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Türkiye'ye turların durdurulduğunu bildirdi. İRNA'ya konuşan Esedi Samani, İran'dan Türkiye'ye yapılan uçuşlarla ilgili Ulusal Korona ile Mücadele Kurulu'nun kararının Turizm Bakanlığı'na iletilmesiyle Türkiye'ye yapılan turlar iptal edildi. Ancak Türkiye'ye bireysel olarak seyahat etmek isteyen yurttaşların gerekli işlerini yürütmek için uçuşlar kesintiye uğramayacaktır ve iki ülke arasındaki gidiş dönüş seferleri devam edecek, dedi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında 211 kişinin daha öldüğünü, 33.198 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Türkiye'de koronavirüsü sebebiyle son 24 saatte 211 kişi daha hayatını kaybetti. 33.198 kişinin testi pozitif çıktı. 6.593 yeni hasta tespit edildi. Toplam ölü sayısı 15.314'e, toplam hasta sayısı 552.304'e yükseldi. Dün açıklanan vefat sayısı salgın boyunca kaydedilen en yüksek günlük ölü sayısı oldu. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bilgiye göre iyileşenler sayısı 5.245 artarak 441.515'e ulaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısının artmaya devam ettiğini belirtti ve tedbirlere ciddiyetle uyulmasını istedi.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı aşıların temin edilmesi ve yerli üretim şirketlerinin desteklenmesine vurgu yaptı. İran'a göre İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yabancı aşıların tedariki alanında çeşitli kuruluşların çabalarını, ayrıca ülkede korona aşısı üretim çabalarını takdir ederken, halkın ihtiyaç duyduğu aşı tedarikini hızlandırma ve yerli firmaların desteklenmesi zaruretini belirtti. Ruhani, yabancı aşıların hazırlanması ve COVAX sepetinden ilk kotanın sağlanması adımlarına ilişkin ilgili kurumların verdiği raporu ardından, Dışişleri Bakanlığı ve İran Merkez Bankası'nın çeşitli türlerde yerli aşı üretme çabalarını takiben yerli firmaların bu alanda gösterdikleri çabaları takdir etti. Raporun ardından Ruhani, ulusal aşı belgesinde belirtilen önceliklere göre aşıların tedariki ve hedef grupların aşılama süreci hakkında doğru ve şeffaf bilgilere duyulan ihtiyacı vurguladı. İran Cumhurbaşkanı, korona aşısının girişinden enjeksiyona kadar bütün sürecin online ve şeffaf bir şekilde halka ve medyaya bildirilmesi gerektiğini altını önemli çizdi.
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı İreç Harirçi, İran'ın korona aşısı üretiminde önemli ilerleme kaydettiğini söyledi. Harirçi, dün Malezya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Dato Kamereddin Cafer ile yaptığı görüşmede, 4'ü yaygın olarak kullanılacak 9 aşı yapımında çok iyi ilerleme kaydettik. Önümüzdeki birkaç ay içinde ülke genelinde kullanıma hazır olacak dedi. Sağlık Bakanı Yardımcısı, Malezya ile sağlık alanında işbirliğini genişletmeyi ve aşı üretimi ve ilaç ihracatı alanında işbirliğini de hazır olduklarını söyledi. İran'ın dış politikasında Malezya'nın önemli yeri olduğuna değinen Harirçi, iki ülkenin yetkilileri arasında siyasi, kültürel, ekonomik, ticari, sağlık ve tıp alanlarında sürekli iletişim ve görüş alışverişinin olması gereğine vurgu yaptı.
İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İslam İnkılabı ve İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın zulüm karşısında başarılı bir şekilde durduğunu ve mücadele ettiğini söyledi. İrna'ya göre İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibaf, bugün İran İslam İnkılabı ve Mukaddes İslam Cumhuriyeti Nizamı cesurca uluslararası zorbalık ve zulme karşı durmaktadır ve bu İran'ın başarısı ve büyüklüğünü göstermektedir dedi. Maddi kapasiteye sahip bazı ülkeler Amerikalıların önünde diz çöküp aşağılamayı ve zorbalığı kabul ediyor diyen Galibaf, İslam İnkılabı insan doğasına dayalı canlı, dinamik ve etkili bir olgudur ve bu dinamizmi ve canlılığı İslam İnkılabı'nın başlangıcında ve İslam İnkılabı'nın zaferinde gördük dedi.
Avusturya'nın başkenti Viyana'daki nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısının ilk turu istişarelerin uzman düzeyinde devam ettirilmesine yönelik bir anlaşmayla sona erdi. İRNA Ajansı'na göre nükleer anlaşma ortak komisyonunun Viyana'da düzenlenen 18. toplantısının ilk turu dün uzman düzeyinde istişarelerin devam ettirilmesine yönelik bir anlaşmayla sona erdi. Anlaşmaya göre ortak komisyonun üyeleri arasında yaptırımların kaldırılması ve nükleer alanda teknik istişarelerde bulunmak üzere iki ayrı oturum uzman düzeyinde gerçekleşti. Uzman düzeyindeki oturumlar, yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili sorunların teknik yönlerini ve ayrıntılarını ele almak ve görüşmelerin sonucunu komisyona rapor etmek üzere planlandı. Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu dün Viyana'da İran, Almanya, Fransa, İngiltere, Rusya, Çin Dışişleri Bakanları Yardımcıları, ve üst düzey siyasi koordinatörleri ve de Avrupa Birliği dış siyasi şefinin yardımcısının katılımıyla düzenlendi. İran hükümeti sözcüsü Ali Rebi, Viyana toplantısının iki tarafın nükleer anlaşma taahhütlerine dönüş konusunda görüş alışverişinde bulunma fırsatı olduğunu belirterek, İran ve Amerika temsilcileri arasında görüşme olmayacak dedi.
Viyana'da gerçekleşen nükleer anlaşma ortak komisyon toplantısına İran heyetinin başkanı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, İran'ın nükleer anlaşmanın kademeli olarak canlandırılmasına sıcak bakmadığını açıkladı. Press TV'ye konuşan Irakçı, Viyana'daki yaptırımların kaldırılması, İran'ın anlaşma kapsamındaki eylemleri konulu özel görüşmeler devam ediyor. Müzakereciler Cuma günü başka bir toplantı yapmak için Viyana'da olacaktır dedi. Irakçı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada Amerika yaptırımlarının kaldırılması nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmanın ilk ve en önemli adımıdır. İran yaptırımların kaldırılması ve doğrulanmasından hemen sonra yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya dönecek diye konuştu. Toplantıya katılan Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrico Mora da görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada ilk görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirerek bir koordinatör olarak burada Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla ayrı temaslarımı yoğunlaştıracağım ifadesini kullandı. Amerika yaptırımlarının kaldırılması, nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasının ilk ve en önemli adımıdır diyen Irakçı, İran yaptırımlar kaldırılır kaldırılmaz ve doğrulanmasından sonra nükleer hukuk yollarını askıya almaya ve nükleer anlaşmaya tam olarak uygulanmasına dönmeye hazır dedi.
Avrupa Birliği Koordinatörü ve Ortak Komisyon Başkanı Enrique Mora, Ortak Komisyon'un Viyana'daki dünkü toplantısını özet olarak yapıcı nitelendirdi. Mora, dünkü oturumla ilgili Twitter sayfasında açıklama yaptı ve ortak komisyon oturumu yapıcıydı. Nükleer taahhütlerin uygulanması ve yaptırımların kaldırılması konusunda iki uzman grubuyla ortak bir diplomatik süreç için bir ittifak var dedi. Mora, koordinatör olarak Viyana'da Amerika'da dahil olmak üzere tüm taraflarla ayrı temasları yoğunlaştıracağım açıklamasında bulundu. Rusya'nın Viyana'daki uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Mihail Ulyanov da ortak komisyonun dünkü toplantısının sonucunu başarılı nitelendirdi. Ulyanov, yaptırımların kaldırılması ve nükleer konularla ilgili uzman düzeyindeki iki gruba Tahran ve Washington tarafından nükleer anlaşmayı tam olarak uygulamak için gerekli adımları belirlemekle görevlendirildi şeklinde tweet attı. Üst düzey Rus diplomat, nükleer anlaşmanın canlandırılmasının hemen gerçekleşmeyeceğini ve biraz zaman alacağını ama ne kadar süreceği belli olmadığını bildirdi. Rus yetkili ortak komisyon toplantısının en önemli başarısı bu amaca ulaşmak için pratik önlemlerin alınmış olmasıdır dedi.
Amerika hükümetinin İran özel temsilcisi Robert Malley, Washington'un nükleer anlaşmaya döndükten sonra İran ile daha uzun bir anlaşma peşinde olacağını söyledi. Malley, NPR haber sitesine verdiği demeçte Amerika hükümetinin nükleer anlaşmaya dönmesinin ardından ne yapacağına dair bir soruya, "Aradığımız şey her şeyden önce uzun vadeli bir anlaşma olacak," dedi. Robert Malley, İran'ın füze programı ve bölgesel faaliyetleri hakkındaki iddiaları yineleyerek bunu Amerika için bir endişe konusu olarak nitelendirdi. Malley röportajın bir başka bölümünde ise Haziran ayındaki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce İran ile anlaşmaya varmayı gerekli görmediğini belirtti. Bilindiği gibi Amerika'nın Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a yönelik yaptırımları yürürlüğe koymasından ve Avrupalı üye devletlerinin yükümlülüklerini yerine getirmemesinden bir yıl sonra İran Mayıs 2019'da nükleer anlaşma çerçevesinde yükümlülüklerini 5 adımda azalttı. İran İslam Cumhuriyeti tüm yaptırımların kaldırılması ve anlaşmanın diğer taraflarının nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde ve anlaşmanın İran'a sağladığı iktisadi çıkarlarının tam olarak garanti edilmesi halinde anlaşmadaki yükümlülüklerine döneceğini defalarca ilan etti.
Reuters, Amerikan yetkililerinin Kızıldeniz'deki İran gemisine saldırıda hiçbir rolünün olmadığını söylediklerini aktardı. El Alem'e göre Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü İran'a ait İran Saviz gemisinin Kızıldeniz'e saldırıya uğradığına dair hadiseyle ilgili bilgisinin olmadığını iddia etti. Pentagon yetkilisi Kızıldeniz'deki İran Saviz gemisiyle ilgili olarak Amerikan kuvvetlerinin hiçbirinin gemiye saldırıda rolü olmadı dedi. Bazı kaynaklar dün gece İran'ın söz konusu gemisinin gövdesinde mıknatıslı el bombalarının infilakı sebebiyle patlama meydana geldiğini duyurdular. Resmi kaynaklar konu hakkında henüz açıklama yapmadılar. İran Saviz, ticari gemileri koruyan komandolara eskortluk etmek için son birkaç yıldır Kızıldeniz'de konuşlanmış durumda.
Facebook Salı gecesi Arnavutluk'taki İran İslam Cumhuriyeti karşıtı ve İran'da sivil halka ve yetkililere karşı işlediği cinayetlerle tanınan Halkın Münafıkları adlı terör örgütüyle bağlantılı yüzlerce sahte hesabı sildi. İran'a göre Facebook sosyal ağı Arnavutluk'taki söz konusu terör örgütünün üyelerinin hesaplarını İran hükümetini eleştirmek için sahte resimler ve profiller kullandığı gerekçesiyle sildi. Rapora göre Facebook hesapların münafıklar adına çalışan bir grup tarafından Arnavutluk'ta tek bir yerden yürütüldüğünü fark etti. Facebook Arnavutluk'ta sosyal medyada sık sık sahte içerik yayınlamaları için para ödenen bir merkez hakkında başka ipuçları da buldu. Facebook ayrıca terörist münafık grubunun sahte hesap ağının 2017'den beri aktif olduğunu ve 2020'nin sonunda Facebook ve Instagram'da toplam 300'den fazla hesap, sayfa ve grubun silindiğini duyurdu.
Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, COVID-19 tedbirleri kapsamında Ramazan'da teravih namazının camilerde değil, evlerde kılınmasının uygun olduğuna karar verildiğini bildirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Erbaş şöyle dedi. Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil, evlerimize kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimize kılalım. Çoluğumuzda, çocuğumuzda o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak salgın, hastalık tehlikesi, teravih namazının uzun süre kapalı bir alanda kalmayı gerektirmesi, belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı geçen yıl olduğu gibi teravih namazlarımızı evlerimizde kılacağız. Tabii acı ve üzücü. Yani böyle bir duyuruyu yapmak benim için gerçekten çok acı ama sağlık çok önemli.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımların neden olduğu rahatsızlık sebebiyle Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medya paylaşımlarına bu iki isim etiketlenerek Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından cevap verilmesi üzerine Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Yetkililer Büyükelçi Liu'yu söz konusu paylaşımında ifadelerinden duyulan rahatsızlığın dile getirildiğini duyurdu. Çin Büyükelçiliği'nin paylaşımında Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır. Çin tarafı halkı haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır ifadesini kullandı.
Suriye kaynakları Haseki vilayetinde meydana gelen iki ayrı patlamada ondan fazla Türk askerinin öldüğü ve yaralandığını bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre Suriye İnsan Hakları Gözlemevi dün akşam Tel Tamar'ın kuzeybatısındaki Kaşka ve Er Reyhani köyleri arasındaki bölgede Türk askeri üssü yakında iki patlama olduğunu ve patlamalarda 4 Türk askerinin öldüğü, 7'sinin yaralandığını bildirdi. Habere göre ilk mayının patlamasının ardından olay yerine bir grup askerin geldiği ve ikinci mayının da o sırada patladığı anlaşılıyor.
Sudan hükümeti terör rejimi İsrail ile normalleşme kapsamında 1958'den beri yürürlükte olan İsrail boykot yasasını taşıyan kanunu kaldırmaya karar verdi. Eski Amerika Başkanı Donald Trump 23 Ekim 2020'de yaptığı açıklamada Sudan'ın ırkçı İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.
Ve son haberimiz, Amerikan Başkanı Biden göreve geldiğinden beri Siyonist rejim ilk kez işgal altındaki Kudüs'te yasa dışı yerleşimleri genişletmek için yeni bir planı onaylamayı hedefliyor. MEA web sitesine göre işgal altındaki Kudüs Belediyesi Planlama ve İnşaat Komitesi'nin 2500'den fazla konutu içeren yeni bir planı bugün onaylaması planlanmakta.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Türkiye Savunma Sanayisi'nin Amerika tarafından yaptırımlara hedef olması etrafında. Ankara savunma ve askeri alanlardaki alımları hususunda Türkiye ve Amerika arasındaki gerilimlerin devamında Washington, Türkiye Savunma Sanayi ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir başta olmak üzere 4 üst düzey Türkiye'li makamı yaptırımlara tabi tuttu. Amerika Dışişleri Bakanlığı yaptırımlarının nedenini söz konusu Türkiye'li yetkililerin Rusya'nın savunma ve istihbarat servisleriyle olan bağlantıları olduğunu ve Türkiye Savunma Sanayisi'nin Rusya Federasyonu'nun savunma veya istihbarat servisleri adına çalışan veya temsil eden biriyle önemli bir anlaşma yapması olduğu olarak belirtti. Mevcut Amerika yaptırımları Washington'un Ankara'nın S-400 füze savunma sistemlerini satın alma hamlesi üzerine yakın zamanda Türkiye ve Savunma Sanayi Başkanı'nın yaptırımlar listesine eklenmesinin ardından gerçekleşti. Washington, Ankara'nın Rus silah şirketi Rusburn Export ile bilerek işbirliği yaptığı ve S-400 sistemini satın aldığı için Katsa yasası uyarınca yaptırımlara tabi tutulduğunu iddia etmişti. Rusya'nın S-400 füze savunma sisteminin satın alınması ve kullanılması konusu Washington için Türkiye ile ilişkilerinde hala önemli bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle birkaç hafta önce Amerika'nın Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Rus füze savunma sisteminin etkinleştirilmesinin ciddi sonuçları konusunda uyarıda bulunarak, Ankara'nın Washington'la yaşadığı krizin tek çözümünün bu sistemi bırakmak olduğunu söyledi. Aslında Amerika bu füze savunma sisteminin NATO'nun savunma duvarını zayıflattığını iddia ederek Ankara'yı Rus S-400'ü kullanmaktan caydırmak için tehditlere ve yaptırımlara başvuruyor. Washington'un Türkiye'nin Rusya'dan aldığı füze savunma sistemini kullanmasına muhalefeti yeni bir konu değildir. Ankara, geçmişi Trump dönemine dayanan bu krizin Joe Biden'in göreve başlamasıyla hafifleyeceğini bekliyordu ancak böyle olmadı.
Rusya'nın Viyana merkezli uluslararası örgütlerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, yaptırım politikası demokrat veya cumhuriyetçi olsun çeşitli Amerikan hükümetlerinde devam ediyor dedi. Yaptırımların ve baskıların hayata geçirmesi Amerika'nın diğer ülkeleri Washington'un siyasetlerine uymaya zorlama araçlarından biri. Bu nedenle Amerika dış politika hedefleri doğrultusunda diğer ülkelere karşı çeşitli ve türlü yaptırımlar uygulama konusunda en uzun geçmişe sahip dünyanın en çok yaptırım uygulayan ülkesidir. Bundan ötürü Amerika'nın müttefikleri Amerika'ya karşı harekete geçtiğinde bile yaptırımlara tabi tutulacakları aşikardır. Nitekim Türkiye'de Amerika'nın yaptırım politikasına tabi ancak bu konuda önemli olan Amerikan yaptırım siyasetlerinin birçok durumda başarısızlığa uğramasıdır. Uzmanlardan Ferit Zekeriya'ya göre Amerika'nın yaptırımlara tek taraflı olarak başvurması onun gücünü aşındırıyor, başka bir ifadeyle kendi kendini yok ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki pek çok ülke Amerika'nın isteklerine karşı oldukları için insan hakları ihlallerinden, silah satın almalara kadar çeşitli bahanelerle yaptırıma maruz kalarak cezalandırılıyor. Çeşitli ülkeler en ufak bir itaatsizlik göstermeleri halinde Amerika tarafından yaptırımlara tabi tutuluyor. Şimdi de Türkiye, Amerika'nın istemediği Rusya ile ilişkilerini geliştirir için yaptırımlara tabi tutulmuştur. Rusya'nın uluslararası örgütlerdeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, olayın sonu olmayan bir hikaye olduğunu, Amerika'nın hatta kendi müttefiklerine bile yaptırım uyguladığı ve onlardan adeta haraç aldığını söylüyor. Amerika'nın baskısına rağmen Türk yetkililer Rusya ile ilişkilerini sürdürmekte kararlı, ısrarcı ve Amerika'nın baskısına asla teslim olmayacaklarını bildiriyorlar. Türkiye Meclisi'nde Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Sözcüsü Murat Baybatur şöyle diyor. Türkiye kendi kararlarını veriyor. Biz Amerika'dan veya başka kimseden izin almadık. Washington'un müttefiklerine karşı tek taraflı ve zorbalığa dayalı siyasetleri devam etse de bu politikalar Amerikan müttefikleri karşısında bile başarısızlığa mahkum görünüyor. Çünkü mevcut dünya artık bu tür baskı ve şantaj siyasetlerini kabul etmiyor.
Değerli dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Ermenistan'da hükümet muhalefetinin oturma eylemlerini bitirmesi etrafında. Partinin bir araya gelişiyle Ulusal Kurtuluş Cephesi adı altında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan hükümetini protesto amacıyla Ermenistan Ulusal Parlamentosu karşısında oturma eylemcileri protesto eylemlerine son verdiler. Ermenistan Ulusal Kurtuluş Cephesi liderleri aldıkları kararları bildirmesinin ardından protestocuların çadırları parlamentonun yan caddesinden topladı. Buna rağmen Ermenistan hükümetine karşı olan bazı gruplar Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin kararını yenilgi olarak kabullenerek çadırların toplanmasına engel olunca polis güçleri çadırların sökülmesini engelleyenleri tutukladı. Görünen o ki Erivan hükümeti muhalifleri iki temel nedenden dolayı bu oturma eylemlerine son verdiler. İlk nedeni Haziran ayında düzenlenecek erken parlamento seçimlerindeki yenilgiden kaçınmak olabilir. Daha önce Ermenistan Ulusal Kurtuluş Cephesi lideri Vazgen Manukyan, Erivan'daki basın toplantısında muhabirlere verdiği demeçte gelecek seçimlerde muhaliflerin hükümet karşısında yenilgisinden söz etmişti. İkinci neden özellikle Rusya gibi etkili ve güçlü bir devletin muhalifleri uyarması ihtimalidir. Gerçekte mevcut durumda Rusya devleti Nikol Paşinyan'ın değişmesiyle Ermenilerce Karabağ Barış Anlaşması maddelerinde yeni bir krizin yaşatılmasını istemiyor. Nitekim Nikol Paşinyan görevden uzaklaştırılırsa Ermenilerin böyle bir kriz yaratma olasılığı da yüksek bir ihtimal haline gelecektir. Ancak 45 yaşındaki Ermenistan Başbakanı karşıtlarının çadırlarının toplanmasına rağmen şüphesiz Paşinyan hükümeti hala geceleri rahat uyuyamıyor ve istikrarsızlık kabusu Ermenistan'ın başkentine gölge düşürmeye devam ediyor. Paşinyan'ın hükümetine karşı halk protestoları 10 Kasım'da başlamıştı. Ancak Ulusal Kurtuluş Cephesi destekçileri geçen yıl Şubat ayı sonlarında Erivan'ın merkezi caddesinde oturma eylemlerine başladılar ve çadır kurdular.
Ermeni protestoculara göre Başbakan Paşinyan, Dağlı Karabağ bölgesinin mülkiyeti hususunda Azerbaycan Cumhuriyeti ile son yaşanan alınan siyasi ve askeri başarısızlıklar alanında suçlanması gereken ilk kişidir. Bu nedenle Başbakan'ın istifası ve Ermenistan'da bireysel veya askeri konsey çerçevesinde yeni hükümetin iktidara gelmesi protestocuların en önemli talepleri arasında yer alıyordu. Mevcut durumda Paşinyan hükümetinin bir yandan Ermenistan içinde muhalefet kanadı protestolarıyla karşı karşıya oldu. Diğer yandan ise çözülmemiş Dağlı Karabağ sorununun kendi başına çok önemli bir sorun olmaya devam ettiği unutulmamalıdır. Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasında art arda ortak tatbikatların yapılmasıyla Bakü ile Erivan arasında Dağlı Karabağ bölgesinin mülkiyetine ilişkin savaşın yeniden başlayabileceği ile ilgili endişeler devam ediyor. Bu olasılıklara rağmen bazı Azeri uzmanların farklı görüşleri var. Örneğin Azeri siyasi uzmanlardan Arif Yunus şöyle diyor. İlham Aliyev döneminde artık Karabağ'ı bir bütün olarak görmeyeceğiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde Bakü tarafından ele geçirilen 7 şehrin yeniden inşası konusunda yoğun propaganda yapılacak. Ancak Karabağ'ın tam olarak iade edilmesine Sadece Rusya değil, Ermenistan da izin vermeyecektir. Bu şartlar altında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT, Minsk Grubu Ortak Genelkurmay Başkanlarının Dağlı Karabağ ihtilafını sona erdirmek için defalarca başarısızlıkları ve bu uluslararası grubun bölgedeki faaliyetleri dikkate alanında çok yapıcı bir rol oynamasının pek mümkün olmadığı söylenmelidir. Bu nedenle bazı uzmanlar ateşkesin tesis edilmesi ve Rusya'nın Arabulucu'ndaki Dağlı Karabağ Barış Anlaşması'nın hükümlerinin uygulanma sürecinin ancak başta İran olmak üzere bölgedeki bağımsız ülkelerin katılımıyla garantili bir durumun sağlanabileceğine inanıyor. Değerli dinleyicilerimiz, Tahran Radyosu'ndan sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 18 Ferverdin 1400, Hicri Kamer'i 24 Şaban 1442 ve Miladi 7 Nisan 2021 Çarşamba. Müzik 57 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Ferverdin 1343'te İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, İran'ın Müslüman halkının itirazları ve mücadeleleri ardından serbest bırakıldı. İmam Hümeyni Hicri Şems'i 15 Şubat 1342'nin gece yarısında Despot Şah rejimine karşı ifşaatlarda bulunduğu konuşmasından sonra rejimin güvenlik güçlerince tutuklanıp hapsedildi. İmam Hümeyni tutuklandıktan sonra İran üzerinde imamın serbest bırakılması için geniş protesto gösterileri düzenlendi. İran halkının şiddetli tepkileri Şah rejiminin imamı hapisten Tahran'daki evine intikal etmelerine ve imamı gözetim altına almalarına neden oldu. İran halkı ve ulemasının yoğun itirazlarının sürmesi Şah rejiminin İmam Hümeyni'yi serbest bırakmasına neden oldu. Halkın imamın serbest kaldığını öğrenmesi üzerine İran'da yoğun kutlama merasimleri düzenlendi. ...22 yıl önce bugün Hicri Şems'i 18 Ferverdin 1378'de ünlü arif ve alim Ayetullah Seyyid Abdülkerim Keşmeri vefat etti. Hicri Şems'i 1305'te Kutsal Necef-i Eşref kentinde dünyaya gelen Ayetullah Keşmeri, Şehit Abulkasım Hoi, Seyyid Abdülala Sebzevari, Seyyid Abdülhadi Şirazi ve Şeyh Kasım Şirazi gibi önde gelen alimlerden dersler aldı. Irak'ın Basri rejiminin Ayetullah Keşmeri'ye yönelik zorluklar çıkarması üzerine Ayetullah Keşmeri ailesiyle birlikte gizlice İran'a gitti ve İran'da Irak ortak sınırlarında Irak Basri rejiminin güvenlik güçleri onun değerli bilimsel yazılarına el koydu. ...130 yıl önce bugün Hicri Kamer'i 24 Şaban 1312'de İslam dünyasının önde gelen fakirlerinden ve takdir merci Mirza Muhammed Hasan Şirazi vefat etti. Hicri Kamer'i 1230'da İran'ın güneyindeki Şiraz kentinde dünyaya gelen Şirazi ilk eğitimini bitirdikten sonra Irak'ın Necef-i Eşref Dini İlimler Havzası'na giderek orada kendi döneminin ünlü fakihlerinden olan Şeyh Murtaza Ensari gibi hocalardan dersler aldı ve sonuçta ustalık makamına ulaştı. 300 yıl önce bugün 7 Nisan 1721'de Rusya İmparatoru Büyük Peter İsveç'e saldırıyı başlattı. Rusya ve İsveç, Polonya ve Danimarka ile 1700 yılından itibaren Kuzey Savaşları ile karşı karşıya idiler. Rusya ordusunun İsveç'e saldırdığı zaman bu ülke savaşa taraf olan ülkelerle karıştı ve Rusya ile de barışmak istiyordu. Ancak Büyük Peter donanımlı ordusu ile İsveç'i yendi ve bu ülkeyi Neustadt Anlaşması'nı dayattı. ...132 yıl önce bugün 7 Nisan 1889'da Latin Amerikalı ünlü şair ve yazar Gabriela Mistral Şili'de dünyaya geldi. ...99 yıl önce bugün 7 Nisan 1922'de Alman İslam birgini Annemarie Schimmel dünyaya geldi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Emekli komutanlardan gözaltı tepkisi, arka planında Montre var.
Karar.
Nedeni son araştırmada ortaya çıktı. Ekonomi yönetimine güven azaldı.
Yeni Asya.
Gündem hukuk ve demokrasi olmalı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Orhan Bursalı 5 Nisan tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde bildiri sarsıntısı zamanı ve yeri üzerine başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Önce ilkesel yaklaşmalı. Bir iktidarın etkili elemanları ülkenin temel ilkeleri, anlaşmaları, anayasal düzeni hakkında her şeyi söyleyecekler. Boğazlar Anlaşması gibi ülkemizin bağımsızlığının ve egemenliğinin temellerinden biri olan anlaşma için bile, evet Cumhurbaşkanı isterse Montreux'u ve başka anlaşmaları da feshedebilir diyebilecekler, diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bu söz üzerine satın aldığın medyanın kalemleri derhal Montreux'un feshedilmesini isteyecekler. İstanbul'u mahvedecek Kanal İstanbul'u bahane ederek emperyalist dayatmalara kapı aralayan Montreux'un dibini mayın döşenmesini tartışacaksın. Sarayın efendisinin sınırsız yetkilere sahip olduğunu, her şeye kadir olduğunu millete dayatacaksın. Hala görevde olan amirallerin tarikatlara al teke ver külah içinde olmasını hoş göreceksin. Ortaklarınız Anayasa Mahkemesi'nin ortadan kaldırılmasını isteyebilecek. Ama yok bu kadar değil diyerek Montreux Anlaşması'nın tartışılmasına karşı çıkan 104 emekli amiralin bildiri yayınlamasını darbe mi, iktidar üzerinde askeri vesayet mi kurmak istiyorsunuz gibi ucube görüşlerinizle derhal harekete geçireceksiniz. Madde 26, herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliği de kapsar. Biliyorsunuz bu maddeyi askıya almış durumda iktidar. Bu maddeyi şuna dönüştürdüler. Kimse düşünce ve kanaatlerini ne tek başına ne de toplu olarak yayamaz, bizden izin alınmalıdır. Bu konuda kesinlikle bir serbestliği yoktur. Türkiye'yi ekonomik olarak çökertme, halkı yoksullaştırma, işsiz, açsız, evsiz, barksız bırakma hakkı var. Turkcell gibi yerleştirdiğiniz şirketlere atadığınız partili adamlarınız 100 biner avro yönetim kurulu üyelik parası alacaklar. İşsiz bırakacaklarınıza sadece 1,5 ay devletten yapılacak ödemelere 5 lira zam yapacaksınız. Evet, seçildiniz, bu haklarınızı tepe tepe kullanıyorsunuz. Kimse izin sizi engellemiyor. İktidarda her şey üzerinde haklarınız var, anayasayı çiğneme dahil. Ama bir açıklama yayımlanınca eyvah darbe teşebbüsü diye ayağa fırlayacaksınız. Tabii çaresizlikten ve içinde bulunduğunuz büyük boşluk ve krizlerden. Ama mağduriyet hikayesini kimse yemez. Burada 83 milyon insan mağdur.
Mehmet Ocak'tan 5 Nisan tarihli Karar Gazetesi'nde Vesayet'in haki renklisi laciverdi olmaz başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Türkiye son dönemde ağır bir vesayet atmosferiyle mağlul durumda. 28 Şubat dönemiyle genetik bir akrabalığa doğru giden bu yeni vesayet dönemi Türkiye'ye giderek demokratik dünyadan kopardığı gibi içerikteki bir takım vesayet özlemcilerini de cesaretlendirmiş bulunuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
103 emekli amiralin tatsiz Montreux bildirisi iktidar ve muhalefetin sert tepkisine yol açtı. Elbette emekli askerler de Montreux ile ilgili görüşlerini açıklayabilirler. Ancak bu emekli amirallerin organize hareketi gibi algılanacak bir sunumla yapılırsa özellikle siyasi çevrelerde darbe çağrışmaları yapması kaçınılmazdır. Her ne kadar emeklilerin fiili olarak darbe yapmaları mümkün değilse de, düşünsel planda böyle bir çağrışma yol açması bile nahoş bir durum. Emekli amiraller farkında mıdır bilmem ama bu münasebetsiz bildirileriyle Vesayetçi Cumhur İttifakı'na üzerinde tepinsin diye müthiş bir ödül vermiş bulunuyor. Ancak neden durup dururken böylesine tatsızlıklara karşılaştığımızın arka planına bakmakta da yarar var. Hemen belirtelim, Türkiye özellikle son dönemde fiili bir vesayet dönemi yaşıyor. Son 4-5 yıla bakıldığında bu konuda sayısız örnek bulabilir. Ancak çok geriye gitmeye hiç gerek yok. Daha geçen hafta parlamentoda güvenlik soruşturması ile ilgili yasa teklifinin görüşülmesi sırasında yaşananlar nasıl bir vesayet atmosferinin içinde olduğumuzun en bariz göstergesidir. Herkesin bildiği gibi olay şu: mecliste yapılan oylamada yasa teklifi muhalefetin oylarıyla reddediliyor. Yani iktidar teklifin mecliste görüşülmesi için yeterli sayıyı bulamıyor. Ve sonuç olarak reddedilen teklifin bir yıl süreyle parlamentoya gelme ihtimali ortadan kalkıyor. Ama sonunda göklerden bir karar geliyor. Anayasa ve iç tüzük hiçe sayılarak yasa teklifi yeniden gündeme alınıyor. İşte bunun adına vesayet düzeni denir. Anayasamızdaki açık hükümlere rağmen Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına meydan okuyarak bu kararları tanımadığını ilan etmenin açık anlamı fiili bir vesayet düzeni oluşturmaktır. MHP lideri Devlet Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına talimat gibi çağrıda bulunarak HDP'nin derhal kapatılması için dava açılmasını istiyor ve başsavcı gece gündüz çalışarak MHP'nin büyük kongresinden bir gün önce iddianameyi Anayasa Mahkemesi'ne teslim ediyor. Eğer bu tavır yargı üzerinden bir vesayet gölgesi algısına yol açarsa kimse şaşırmasın. Ve işte vesayetin zirve noktası. MHP lideri Bahçeli, Anayasa Mahkemesi derhal kapatılsın talimatı veriyor. Kuşkusuz bu, vesayetten öte anayasal düzenin temelini yıkılmaya yönelik en tehlikeli girişim. Kuşkusuz Türkiye'nin fiili anlamda ağır bir vesayet düzeni içinde yaşıyor olması, emekli amirallerin ömürlerinin son demlerinde herhangi bir darbe tehlikesi oluşturmasa da vesayet algısı oluşturabilecek bir organizasyon görüntüsü içinde olmaları kabul edilemez. Ama iktidar cenahının bu olayı köpürterek acaba buradan bir darbe korkusu üretilebilir miyiz aceleciliğinin de çaresizlikten öte bir anlam ifade etmediğinin altını özellikle çizmek gerekiyor. İktidar geçmişte de benzer köpürtmeleri denedi ama ömrü bir hafta bile sürmedi.
Mehmet Kara 5 Nisan tarihli Yeni Asya gazetesinde "Siyasette taşlar yerinden oynuyor" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yargıtay Başsavcısının HDP'nin kapatılması talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne açtığı davada iddianamenin eksikliklerin tamamlanması için iade edilmesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin genel kurulunda görüşmeleri süren güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kanun teklifinin muhalefet partili milletvekillerinin oylarıyla reddedilmesi siyasette taşların yerinden oynadığını gösteriyor. Bir yandan da muhalefetin erken seçimi hep gündemde tutması, diğer yandan da muhalefet partilerinin güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem için birlikte hareket etme kararlılığı hükümeti zora sokacak gibi görünüyor diyen yazar, yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi usul gerekçesiyle iadesi üzerine MHP lideri Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması teklifi tartışmaları da beraberinde getirdi. Anayasa Mahkemesi hukukun üstünlüğünden mi yanadır yoksa bölücülüğün mü şakşakçısıdır? HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nde kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır sözüne çok kişi de anlam veremedi. Zira burada HDP'nin kapatılması reddedilmedi. Sadece dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi. Savcılık eksiklikleri tamamlayıp dosyayı tekrar gönderebilir. İnsan aklına şu geliyor. Bahçeli bu çıkışı ile Anayasa Mahkemesi'ne şimdiden HDP'yi kapatamazsanız sizin başınızda boza pişiririz mi demek istedi. Yani ön mü aldı? Muhalefet partileri Bahçeli'nin bu açıklamasına sert tepki gösterirken AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Samir Altunkayak'ın açıklaması hayli dikkat çekti. Anayasa Mahkemesi'ne her karar sonrası hukuki olmayan yaklaşımlarla saldırmak en başta bu ülkenin hukuk sistemini yok saymaktır diyen Altunkayak'ın verilen kararlara ilişkin eleştirilerin hukuk çerçevesinde kalmasının yargıçların vereceği kararlarda dosyada mevcut delillere ve vicdani kanaatine göre karar verebilmesini sağlayacağını ifade etmesi Bahçeli'ye cevap niteliğindeydi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gerçek ve Sanal.
Değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal adlı yeni dizi sohbetimizde sizlerle sanal dünyanın özellikleri ve bu ortamdan en iyi şekilde nasıl yararlanılabileceği hakkında konuşacağız.
Bu yüzden sizi sohbetimizi dinlemeye davet ediyoruz.
Evet, tanıştırayım. www. Evet, internet. Bugün bu ünlü 3W ile daha fazla ve daha yakından tanışmak istiyoruz.
Siz de mi acaba Resul Bey?
Ne olmuş?
Sizden bu 3 tane W harfini internetle karıştırmanızı beklemezdim doğrusu. Sanırım önce ikisi arasındaki farkı anlatmam gerekiyor. Tabii ki selamdan sonra.
Tabii. Yani burada kastettiğim www'dan internete bir giriş yapmak amacıyla.
İşte onu daha ilerideki dakikalarda açıklamak isteriz. O zaman dinleyicilerimize önce selam verelim.
Değerli dinleyiciler, çok farklı bir programda sizlerle birlikteyiz. Umarız sizler için yararlı bir program olur. Dizi bir programdır ve bu programda bakalım birinci bölümde emektaşımla birlikte neler hazırlayabilir sizler için.
Şimdi bugün sanal ortamda www ve interneti açıklamak istiyoruz dinleyicilerimize.
Bakalım.
Evet değerli dinleyiciler, Gerçek ve Sanal'a hoş geldiniz. Bugün 7 Nisan 2021 ve biz de sohbetimizin ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bana göre tarihin ilan edilmesinin hiçbir şey değiştirmiyor. Zira tarih ne olursa olsun. Thank you.